Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz bu programı her hafta kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. İrfan Gündemi programıyla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz olursa mutlaka bize radyoyu arayarak ya da YouTube kanalı üzerinden yorumlar bırakarak ulaşabilirsiniz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz Yaman Bey.
Sevgili hocam bugün rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünün 85. yılı. Her sene 27 Aralık'ta rahmetli Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çeşitli paneller olur. Onu anmak, onu anlamak ve yaşadığı çağ ile ilgili günümüze neler söylediğine dair İstişareler olur, sempozyumlar düzenlenir. Madem bir İrfan Gündemi programı icra ediyoruz hocam, böyle kıymetli bir şahsiyetin de bizlere neler söylediğini sizin ağzınızdan dinlemek istedik açıkçası. Bizim de sizin gönlünüzdeki Mehmet Akif'i, İstiklal Marşı'nın yüreğinizdeki yansımalarını paylaşırsanız mutlu oluruz.
Teşekkür ederim. Şimdi tabii Mehmet Akif, bizim neslimizin, bizim insanımızın, Türkiye'deki sıradan vatandaşın her birinin gönlünde ayrı yeri olan, önce bir kere milli şairimizin şairi, İslam şairi, hakikaten o zor zamanlarda ülkemize, insanımıza, halkımıza milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda rehberlik etmiş, camilerde, muharebe meydanlarındaki alanlarda, savaş alanlarında hatta fiilen bu işlere katılarak öncülük yapmış. Bu yüzden insanımızın çok muazzez bildiği, çok anlamlı ve değerli gördüğü bir İslam şairi. Onun İslam şairliği vasfı yani aslında baktığınız zaman Hindistan'dan Mısır'a, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada yaşadığı dönemde gerek işte Sırat-ı Müstakim'de yazılar yazdığı zamanlarda, gerekse bir Reşat'ta yazılar yazdığı zamanlarda İslam şairi olarak bilindiğini ve tanındığını biliyoruz. Yani bu vasfıyla zaten milli mücadeleye davet edilmiş ve onun katılımıyla beraber milli mücadelenin dini veçhesi ve dini görüntüsü daha görünür hale gelmiştir. Hatta damadı Ömer Rıza Doğrul'un tespitleriyle o milli mücadelenin manevi kahramanı, manevi önderidir diyor Ömer Rıza Doğrul. Malum Tanrı Buyruğu isimli meşhur eserinde sahibi olan
damadı oluyor.
Ve üstadın da damadı olan Ömer Rıza Doğrul öyle söylüyor. Gerçekten baktığınız zaman yani Mehmet Akif insan olarak çok güçlü bir şahsiyet. Yani hem karakteri itibariyle hem bedeni itibariyle bedenen de işte ağırlık çalışan, güreş yapan, çok iyi yüzen, güçlü bir bedene sahip. Ama onun ötesinde çok güçlü çelik iradeli diye de Mahir Bey'in tanımıyla ifade edilen yüksek bir özelliği var. Keza yani o iradesinin bir uzantısı olmak üzere asla gözünü budaktan esirgemeyen bir yapıya sahip. Belki bu kişilik ve karakterlerinin oluşmasında mensup olduğu ailenin, ebeveynin ve onlardan getirdiği genetik yapıların da tesiri olmuş olabilir. Yani ona da bakmak lazım. Hakikaten Mehmet Akif Bey Kosovalı, Kosova'nın İpek kasabasından Fatih medreselerinde müderrislik yapan Tahir Efendi isimli bir Arnavut babanın oğlu. Annesi de Buharalı bir hanımefendi, Emine Şerife Hanım diye, babası Tahir Efendi. Ama her ikisinden de bu farklı özellikleri mezcederek çok güçlü bir karakter ortaya çıktığını görüyoruz. Evet, İstanbul'da doğmuş, Sarıgüzel semtinde doğmuş, İstanbul'un o merkez Suriçi dediğimiz ve Fatih Camii civarında okumuş, eğitimini görmüş efendim ve ailesi, babası özellikle bir medrese hocası olduğu için onun dini eğitim görmesini, dini alanda bilgilenmesini, duygulanmasını, yetişmesini sağlamak üzere, yani iptidai mektebinden itibaren bizzat kendisi de ilgilenerek eğitimiyle meşgul olmuş. Hatta hafızlığını da 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak buna ilave etmiş bir insan. Mülkiye İdadisi'nde okumuş. O arada babası vefat edince bir ara, tabii ailenin geçimi falan da söz konusu olunca, bir meslek sahibi olmak üzere yeni açılmış bulunan, bugün bizim üniversitemizin de kampüsü olan Halkalı Ziraat Mektebi'nde okumuş, orayı tamamlamış ve ondan sonra işte medar maişet, bir takım işler yapmaya başlayarak ailesinin geçimine katkıda bulunmuş bir insandır Akif Bey. Ve o mezun olduğu mektepte daha sonra hocalık da yaptığını biliyoruz. Yani o Halkalı Ziraat Mektebi'nin olduğu, şu anda İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin merkez kampüsünün olduğu yer gerçekten çok muhteşem bir yerdir. Küçükçekmece'de bulunan bu yer 700 dönümlük bir arazidir. Ve orada Akif'in okuduğu o taş binalar yeniden restore edilerek, yani ilim dünyamıza kazandırılmış ve üniversitemizin merkez kampüsünün rektörlük binaları olarak bu kullanılmaktadır. Hatta daha önce ahır olarak kullanılan yerler bile şimdi öğrenci kantini gibi ve kafe olarak kullanılıyor. Ama o kadar güzel, o kadar zarif bir görüntüsü var ki gidip görmek lazım. Dolayısıyla yani Akif'in bir İstanbul çocuğu ama aile olarak biri batıdan Balkan kökenli, biri doğudan Orta Asya kökenli Buharalı bir ailenin çocuğu olarak.
İki uç neredeyse hocam.
İki uç neredeyse. Ama bu iki ucunda üzerinde çok net özellikleri var. Yani babasından gelen o işte Arnavutluğun sertliği, huşunetliği, dürüstlüğü, celadeti o net olarak var. Yani sözüm odun olsun, doğru olsun tek diyen bir özelliği var. Annesinden gelen o diğergamlık, merhamet tarafı ise, kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, adam sen de aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyen, böyle o iki farklı yapıdaki karakteri şahsında cem etmiş bir insan olduğunu görüyoruz Akif Bey'in. Ve tabii milli mücadelede gerçekten Kastamonu, işte Nasrullah Camii'nde, Hacı Bayram Veli Camii'sinde, Ankara'da, Balıkesir'de, Bursa'da, İstanbul'da, farklı yerlerde, kürsilerde bir vaiz, bir mürşit, bir rehber olarak milli mücadeleye katılmanın önemini, lüzumunu, vatan için, bayrak için, millet için hakka tapan bir insan olarak ne kadar önemli olduğunu anlatan bir insan. Yani Nasrullah Camii'ndeki vaazları işte 117 sene olmuş. Şu kadar zamandır dillere destan olmuş.
Kayıtları var.
Kayıtları var, metinleri var. Metinleri var. Yani dolayısıyla yani Mehmet Akif dediğimiz bir insan, bunu söylediğimiz zaman biz bir sembol isimden bahsediyoruz. Ve milli mücadele yıllarında Akif Bey Burdur milletvekili olarak milli mücadeleye katılıyor ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis üyesi, yani bir milletvekili, bir mebus olarak vazife görüyor ve milli mücadelenin duygusal boyutunu harekete geçirmek adına bir marş yazılması söz konusu olduğunda Akif Bey bu müsabakaya katılmak istemiyor, katılmıyor yani önce. Yani o devrin önemli şairlerinden pek çoğu katılmıyorlar. Abdülhak Hamid'dir, efendim işte Yahya Kemal'dir ve benzeri güçlü şairlerin bir kısmı katılmıyor. Ama
niye katılmıyorlar hocam?
Bir kısmı bu işe para verilecek, şey olacak falan diye. Yani biraz daha
sipariş gibi yazmayalım.
Onu düşünmek, öyle bir şey düşünmek istemiyorlar. Akif Bey özellikle para verilecek diye katılmak istemediği bilindiği için çok yakın dostu olan Hasan Basri Çantay'ı devreye koyarak onun ikna etmesiyle ve para meselesi de orta yol bulunarak çözülüyor. Ondan sonra yazmaya razı oluyor İstiklal Marşı. Yoksa yazmak istemiyor ben diyor. İstiklal Marşı, yani yazıp da para almak gibi bir şey asla düşünemem. Dolayısıyla yani Mehmet Akif Bey'in milli mücadeledeki o yani sadece bir İstiklal Marşı şairi olarak değil, yani aynı zamanda
hep içinde,
aynı zamanda milli mücadelenin başından sonuna hep içinde ama Kaderin cilvesi tabii ikinci Büyük Millet Meclisi'nde dışarıda bırakılıyor. Yani milletvekili mebus olmuyor, aday gösterilmiyor. Ama ona da küsmüyor. Yani şöyle biraz tabii ister istemez kim olsa burkulur ve hamisi olan Abbas Halim Paşa onu Mısır'a davet ediyor ve Mısır'a gidiyor. Ve biliyorsunuz hayatının son kalan kısmını, büyük bir kısmı yani 1922'den sonraki dönemde Mısır'da geçiyor. Ve Mısır'da da yine Kahire Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyor, hocalık yapıyor, yani ülkeyle ilgileniyor ve en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biliyorsunuz iki önemli eserin tercümesi ve yeni bir çalışma yapılması ile ilgili çalışması var, bir kararı var. Onlardan birisi bir Kur'an-ı Kerim tefsiri ve meali yazılması. Bir de hadis kitaplarının en meşhuru, en mükemmeli, en büyüğü olarak kabul edilen Buhari-i Şerif'in tecridinin yani tekrarlarından arındırılmış kısmının tercüme ve şerhinin yapılması için bir karar çıkıyor. Tefsir çalışmasının Elmalı Hamdi Efendi tarafından yapılmasına karar veriliyor. Mealin ise Mehmet Akif Bey gibi İstiklal Marşı'nı yazmış bir şair, güçlü bir şair tarafından yapılması kararı çıkıyor. Ve Akif de orada Mısır'a gidiyor. Ama Mısır'da bu meali tamamlıyor. Tamamlıyor. Ama onu tekrar getirip burada basılması için endişeler var. Kendisi dönüyor. Kitabını, çalışmasını orada İhsan Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi diye bilinen Hikmetüddin İhsanoğlu'nun babasına teslim ediyor. Yani diyor ki benden haber gelmezse sen bunu benden sonra yakarsın. Yani gönder diye bir haber gönderirsem gönderirsin, değilse benden sonra bunu yakarsın diye.
Çekinceleri var yani
çok
hocam.
Tabii onu söyleyeceğim. Çok güvendiği bir insan İhsanoğlu da hakikaten dürüst, İhsan Efendi dürüst bir insan. Onun vasiyetini, arzusunu yerine getireceğine güvendiği için ona bırakıyor. Çekincesi şu, yani en büyük çekincesi, yani Akif mealini tamamladığı işte o 28-30'lu yıllarda veya belki 31-32'li yıllar, tam tarihini hatırlamıyorum. Türkiye'de artık ibadetlerin Türkçe yapılması, sanıyorum 31, Türkçe yapılması ile ilgili bir şey var.
Tartışmalar
var. Yani namazları Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyarak kılalım şeklinde bir görüş ortaya çıkıyor. İşte malum bir batılılaşma, batıya yüzünü batıya dönme ve dolayısıyla işte kiliselerdeki bir sıra konulmasını teklif edenler bile var. Hatta bu arada bir şeyde Göztepe'de Tüccü Mehmet Efendi Camisi'ndeki imam 31 yıl, ne oradan hatırlıyorum, 31 yılında bu konuşmalardan kendince bir cüret, ezan da zaten 31-32 yılında şeye çevrildi, Türkçe'ye çevrildi.
Kendine durumdan, 32 ile 50 arası.
Durumdan vazife çıkararak Tüccü Mehmet Efendi Camii imamı akşam namazında Fatiha ve Azam-ı Sure'yi Türkçe olarak okuyor.
Yani kendi kendine İlk böyle
durumdan
bir
vazife çıkıyor. Yani
durumdan vazife doğru, çıkardı.
Böyle bir şey var, temayül var. O tarafa doğru gidiyor ülke. Dolayısıyla böyle bir şey olacak. O da belki de bunun için payı alacağını, aferin alacağını, takdir göreceğini düşünerek böyle bir tasarrufta bulunuyor. Ama devrin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi bir telgraf emriyle o imamı görevden alıyor. Yani büyük bir cesaret göstererek, Diyanet İşleri Başkanı da böyle bir şey olamaz, böyle bir karar çıkmış, karar yok diyerek onu görevden alıyor. Tabii kamuoyunun da yani ezan çevrildi ama şeyin Kur'an-ı Kerim'in namazda okunması meselesinde hala şey, ama tartışma sürüyor. İşte Akif tam böyle bir zamanda Türkiye'ye geldi, 36 vefat, çünkü vefatından birkaç ay önce geldi. Veya birkaç, bir sene belki de önce geldi. Hastalanmış çünkü Mısır'da. O yüzden geldiği zaman getirirse kitabı beraberinde, acaba camide, namazda Türkçe karşılığı okunur Kur'an-ı Kerim'in de ben de buna alet olmuş olarak bir vebale girer miyim endişesiyle onu Akif reddediyor ve kitabını oraya bırakıyor. Kitabı uzunca bir süre İhsan Efendi'de kalıyor. İhsan Efendi bunu hakikaten sonradan yakıyor ama İhsan Efendi'nin nüshasını gören bir takım Türk talebeler, Mustafa Ruyun Hoca Efendi, Allah garip rahmet eylesin, bizim de hocamız oldu. Ali Ulu Kurucu, onlar İhsan Efendi'nin talebeleri, yani aşağı yukarı Ondan bazı dersler okumuşlar. Görüşüyorlar. Sanıyorum onlar bir şekilde bu nüshalara ıttıla kesbederek bazılarını Mustafa Ruhin Hoca'nın şeyinden çıktı çünkü. Terekesinden çıktı. İstinsah ediyorlar. Fotokopi de yok o zamanlar tabii. İstinsah ediyorlar. O istinsah edilmiş kısımları Recep Hoca
yani istinsah hocam birebir aynısını elle yazıyorlar.
Elle yazıyorlar. Redaktörle çoğaltıyorlar. Neyse. Hmm. Yani o şekilde şey yapıyorlar o mealleri. Üçte bir kadar kısmını Recep Bey yayınladı biliyorsunuz.
Recep Şentürk
Hoca. Recep Şentürk Hoca yayınladı ama o Kur'an-ı Kerim mealinin üçte biri kadardır. Yani o kurtarılabilen Mustafa Ruhin Hoca'nın istinsah edip işte çocuklarına miras gibi bıraktığı terk eden fark edilip elde edilendir bu. Şeyin tamamı elde edilemedi maalesef. O
yani dönemin yakaladı. Öyle bir zorluğu ya da öyle bir
tabii baskısı var.
Baskısı biz, olmasa belki bugün
elimizde olacaktı bu.
Meal elimizde olacaktı.
Elimizde olacaktı. Ve hatta onun üzerine Akif Bey getirmeyince ve tamamlamadım hatta parasını az buldu niye vermiyorsun niye olmuyor falan filan diye bunlar da uzun müzakereler oluyor. Bununla ilgili teklifler de oluyor. Akif Bey hayır ben yapmadım filan diye itiraz ediyor. Bunun üzerine mealin Elmalı Hamdi Efendi tarafından yapılması isteniyor. Aslında ona sadece şey tefsir görevi verilmişti Elmalı'ya. Bu sefer Elmalı da aynı zamanda meal de yapıyor. Ama meali o da biraz devrik cümlelerle yani tefsir kadar akışkan yapmıyor. Onun da endişesi var çünkü. O da yani şey gerçi meal gene mevcutların iyilerinden.
Da
daha sonra müstakil olarak basıldı. Ama yani Elmalı Hamdi Efendi'nin özen gösteri yapacağı meal çok daha farklı olabilirdi. O biraz daha yani yasak savmak için.
Bu da çok ibretlik hocam.
Bir
yani
meal
neler dedi. Yaşanıyor o dönem.
Evet yani o devrin şeyi çok önemli. Dolayısıyla Akif yani böyle zorluklar içerisinde ama çok önemli olan bir şey var. Bütün bunların sonucunda oluşan tepkisini Akif asla çevresine paylaşıp sistemle, yöneticilerle, idarecilerle gibi telaffuzu yok. Onun böyle davranmış olması da bir milli marşımız ister marşını da kurtarmış oluyor. Belki böyle bir tasarrufta bulunsa, böyle bir duygusuların dile getirse ister marşı tartışmaya açılacak ve ister marşı belki de hakikaten o mükemmel metin, o muhteşem ifadelerle dolu olan yani hakikaten imanı, vatanı, bayrağı, sancağı, hakka tapmayı, inanmayı, tevhidi anlatan o güzel metin bugün belki bizim milli marş olarak kullanacağımız bir marş olmaktan çıkabilirdi. Yani Akif aslında büyük bir dirayet göstererek o manada kendi yaşadıklarını içine gömüyor, ateşin içine gömüyor, sızın içinde hissediyor ama dışarıya bunu yansıtmıyor. Ama tabii hakikaten büyük bir şey yaşadığı, çile yaşadığı, ıstırap yaşadığı muhakkaktır. Çünkü bunu en iyi bilenlerden birisi de hiç şüphesiz bizim de talebesi olmak şerefine eriştiğimiz Mahir İz hocamızdır. Mahir İz Bey Ankara Lisesi'ni bitirdiği zaman açılan müsabaka imtihanına girmiş ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zabıt katipliği sınavını kazanmış ve zabıt katipliği olarak meclise göreve başlamıştır. Ve Akif'i o zaman tanıyor. Yani Akif'in onu fark ederek çünkü Mahir Bey edebiyata meraklı bir adam, şiire çok meraklı bir adam. Onun yanına sokuluyor ve onun yanında Taceddin dergahında o bir taraftan İstiklal Marşı'nı yazarken farklı divanları beraber okuyorlar, meşk ediyorlar. Ve onun talebesi oluyor. Akif'le kitabı da var. Şeyin Hoca Efendi'nin, Mahir Hocamızın. Yani oradan duyduklarımız, o da tabii çok ölçülü olarak konuşan bir insandı Mahir Hoca da. Oradan duyduklarımız çok anlamlı. Biz 1973 yılında Yüksek Sen Mevzusu'nda talebeyken 27 Aralık 1973 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde her sene orada bir kutlama, anma merasimi yapılırdı Mahir Hoca ile. Bazen fakültemizde ama 2 yıl peş peşe 72'de 73'te peş peşe orada yapıldı.
Neredeyse 50 sene önce hocam.
Tabii.
Yani 73 tabii, diyorsunuz.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. O sene 73'teki programın sunucusu bendim. Yani ve orada konuşmacı olarak da Yüksek İstihdam Enstitüsü Müdürü Ömer Çam Bey, Mahir İz Hoca ve sonra da Ali Nihat Tarlan, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan hatırladığım. Başka konuşmacılar da varmış yoktu ama yani Ömer Çam o zaman Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı ve okulun müdürüydü. Ama Ömer Çam Bey safahatı adeta ezberinde biliyordu. ezberden 40 dakikaya yakın bir açılış konuşması yaptı. Safahat'ta böyle gezintiler yaparak. Ve çok tiyatral bir konuşma gücüne sahip birisiydi Ömer Can Bey.
Şimdi ismini okullar var hocam.
Okula isim evet konuldu. Hakikaten Allah razı olsun Nazif Bey'den. Çok büyük bir vefa örneği göstererek onun ve benzeri bazı hocalarımızın isimlerini koydular. Ondan sonra Mahir Bey'i çağırdım ben. Mahir Bey davet ettik. Akif'in talebesi, arkadaşı filan diyerek. Mahir Bey çıktı kürsüye dedi ki muhterem müdürümüz Ömer Can Bey'in hafızasına maşallah, talakatına barakallah diyerek başladı. O da ondan sonra işte hem Akif'le ilgili hatıralarından, Safahat'tan bahsetti. Hem de tabii Bermutat şeyin hocanın özelliği oydu. Her Akif'le ilgili programa çağrıldığında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını başından sonuna kadar ezbere okur. Ve vezinle failatun failatun o vezine uygun korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benimdir o benim milletimin yıldızıdır parlayacak filan diye böyle devam eden okuyuş tarzıyla gerçekten gönülleri meshederdi, gaşi ederdi. Sesi var hala internette
öyle
dolaşıyor.
Mi hocam?
Sesi var internette dolaşıyor Mahir Hoca'nın. Yani dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok böyle zaten Mahir Hoca çok heyecanlı bir adamdı. Yani konuşurken falan bilen birden böyle ayağa kalkar, sesi gürler, titrer böyle ondan sonra coşar falan. Hatta işte kalp de vardı hocada. Doktorlar hocam heyecanlanmayacaksınız. İşte çok yüksek gerilime dayanmayabilir kalbiniz falan diye uyarırlarmış. O derdi ki talebelere ben heyecanlandığım zaman biriniz elinizi kaldırsın ben anlarım. Yani biraz daha kendimi kontrol ederim falan diye. Hoca şimdi böyle coşar. Ahir Hoca Akif'le ilgili veya başka bir şeyle ilgili bunu söyleyecek. Oradan birisi elini kaldırır. Tamam anladım. Yani benim için söylüyorsun falan manasına der. Böyle bir şey vardı. Yani netice itibariyle Akif merhum Mahir Hoca'nın yanında gözünde ayrı bir yeri vardı. Sonra Ali Nihat Tarlan Hoca çıktı kürsüye. Onu davet ettik. Ali Nihat Tarlan da yeni emekli olmuş. O zaman İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin eski metinler şarihiydi. Yani Metin Şerhi diye bir ders vardı, onu okuturdu. Yani Şeyhi Divanı'nı, Fuzuli, ki biz de bir müddet hocanın İçerenköy'deki evinde işte rahmetli Selçuk Eraydın hocamız, Mustafa Dahralı hocamız, İrfan Gündüz Bey, Mustafa Uzun, Hasan Aksoy, 5-6 arkadaşımız ondan Şeyhi Divanı okuduk bu şeydeki İçerenköy'deki evinde. O da çıktığında Akif Bey ile iyi dedi ki, ilk sözü bu oldu. Mehmet Akif Bey erkek şairdi. İlk sözü bu. Yani onun yürekliliğini, cesaretini, heybetini, haşmetini hakikaten çok yüksek seviyede ifade eden bir şey. Ondan sonra onu destekleyecek şiirlerinden örnekler vererek konuşmasını tamamladı. Bakın 50 sene öncesinde konuşuyoruz.
Hocam, öyle bir anlatıyorsunuz ki hocam.
O anı yaşıyoruz.
Biz de o anı yaşadık. Çünkü evet. Sizde de demek ki tesiri büyük olmuş.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Mahir Hoca'nın da Ömer Şam Bey rahmetlinin de Ali Nihat Tarlan'ın da bizim üçünden
bunlar
de
hep biz, yıldızlar aslında hocam.
Üçünden de biz ahsi feyiz ettik yani elhamdülillah. Mahir Hoca'dan daha az. Çünkü o biz geldiğimiz sene emekli oldu. Birkaç ama özel sohbetlerine katılırdık. Fakat Ömer Şam Bey birkaç sene dersimize geldi. Ali Nihat Tarlan'la da özel ders aldık işte söylediğim gibi. Ali Nihat Tarlan'ın bir de yani onun imani tarafını gösteren bir özelliğine de şahit olduk. Hoca gerçi konu dışına çıkıyoruz ama yani mevzu yani İrfan'la alakalı bir
evet.
Şey. Ali Nihat Tarlan Hoca kanser olmuştu. Prostat kanseri oldu. Efendim şimdi tabii ürküyor o zamanlar kanser yani 50 sene öncesinden bahsediyoruz aşağı yukarı yani 40 sene öncesinde yok 50 sene
50 sene hocam 73 diyorsanız
değil 78-79 falandır
yani vefat 40 hemen hemen
evet 40'tan fazla
40'tan fazla
sene, 45 sene efendim o hastalığı teşhis için oğlu şeye Çapa Tıp Fakültesi'ne gidiyor hoca da hani İstanbul Üniversitesi'nden emekli hoca endişeli muayene ediliyor testler yapılıyor falan filan hocam soruyor yani bir şey var mı kaygıları var yani kanser testi konacak mı konmayacak mı ondan sonra Diyor ki şey hocaya, ya var mı şey falan diyor. Ondan sonra, ama hepsi Allah'tan falan diye deyince Ali Nattar Hoca, profesör diyor ki hocam siz de mi inanıyorsunuz diyor. Ki, neye diyor? Allah'a diyor. Ben ondan başkasına inanmıyorum ki diyor hoca. Ben ondan başkasına inanmıyorum. Şimdi bu adam daha sonra ilerleyen dönemlerde sancıları artmaya başladı. Vefatı kanserden oldu, rahmet eylesin. Ameliyat oldum olmadı hatırlamıyorum şimdi. Bir ziyaretimize gittiğimizi anlattı bize. Dedi ki dün akşam ağrılarım şiddetlendi. Dostlarımı aradım. İşte Ayhan Songar'ı aradım. Ulaşamadım. Süleyman Yalçın'ı aradım. Ulaşamadım. Ömer Kırazoğlu'nu aradım. Ulaşamadım. Yani böyle hani dertleşmek, dualarını almak için falan aramıştım. O zaman tabii cep telefonu yok. Ev telefonundan arıyorsun. Şimdi de düşündüğün
insanlar. Ankesörlü telefonlar. Belki de.
Ve aradığın ankesörlü olabilir. Şimdi öyle olunca baktım dedi böyle kendi kendime, hak dost, hak dost, hak dost diye zikretmeye başladım. Yani dostlarından bir şey çıkmadı. Yani beşeri dostlardan bir şey çıkmadı. Cenab-ı Hakk'a sığınmaya, hak dost demeye başladım. Böyle ne kadar sürdü bilmiyorum. 10 dakika, 15 dakika falan. Sonra kapı çalındı. Üst katta oturuyor hoca. Altta oğlu veya kız kimse kapıya bakıyorlar. Kim o diyor, soruyor şey. Hoca yukarıdan aşağıda kapıya bakana. Kim geldi falan diyor. O da baba, Milli Türk Talebe Birliği'nden gençler geldiler. Hocamızın bir emri var mı diye soruyorlar. Deyince ben diyor makarayı koyverdim diyor. Yani ona iltica edince o gönderiyor diyor. O güzel kullarını gönderdi. Onlar geldiler işte oturdular benimle. Hasbihalettik falan diye. Yani hakikaten böyle imanı yüksek, itikadı yüksek çok güzel bir insan.
Bunların hepsi de aslında Mehmet Akif Ersoy'un öğrencileri hocam.
Yani fiilen onun dersinde olmasa bile onun civarında bulunmuş, onu tanıyan, onunla tanışmış, onu görmüş, o devri yaşamış. Çünkü Ali Nattar'la işte söyleyeyim 70'lerin başında. Yok yani emekliliği 73. Emekli olduğuna göre yani demek ki 1900'lerim. Yani Akif'le çağdaş değil ama onun zamanında delikanlı üniversite talebesi filan veya hoca, yeni hoca olmaya başlamış.
Tesirleri taze.
Taze. 1936'da vefat ettiğine göre muhtemelen üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş hoca. Dolayısıyla o dönemlerde onu çok iyi biliyorlar. Ondan istifade ve tabii Akif'in bir cenazesi de ayrı bir hüzün yani. Yani Akif biliyorsunuz hiç duyurulmuyor vefatı.
Evet hocam, bu orayı biraz açar mısınız? Yani Mısır'daydı, hasta oluyor.
Bu Türkiye'ye geliyor.
Türkiye'ye geliyor.
Burada hasta tedavi sırasında vefat ediyor. Vefat edince de yani şeye böyle sahipsiz bir cenaze gibi geliyor şeye, morga. Geliyor şeysiz böyle kefenlenmeden, hatta gömülecekmiş gibi, tabutun içinde öyleymiş gibi haber çıkıyor. Gençler tesadüfen Beyazıt'ta haber alıyorlar. Akif vefat etmiş ama böyle çıplak gömülecekmiş falan gibi şaiya da çıkınca birden üniversite gençliği bir fısıltı gazetesiyle haber yayıyorlar ve hakikaten bütün üniversite gençleri akın ediyor. Cenazeye sahip çıkıyorlar. Bizzat kendileri alıyorlar ve şeyden Beyaz Camii'nden şeye dene kapısına omuzlarda götürüyorlar. Biz diyorlar. Bu bizim kahramanımız. Bu bizim milli marşımızın şairi, milli kahramanımız ve onu omuzlarda bizzat üniversite gençliği taşıyor o zamanlar.
Bu da ayrı bir ibretlik yani.
Bu ibretlik ve çok güzel bir vefa borcu yani. Vefa numunesi elhamdülillah. Dolayısıyla yani Akif Bey'in hayatı çok ibretli gerçekten. Yani hüzünler var, gözyaşları var, öfkeler var yerine göre ama öfkelerini yutan bir insan. Bir de yani onun o dirayeti, vefası çok muhteşem. Yani onun vefası ile ilgili anlattığı örnekler, mesela bu yani arkadaşlarına verdiği sözler, mesela boğazı yüzerek geçen bir adam Akif. Boğazı yüzerek geçenlerden çok nadir insanlardan birisi.
Vaki yani hocam.
Tabii vaki. Yani kitapları yazıyor. Yani bilenlerin anlatıyorlar. Biz o zaman yetişmedik ama yani bu muhteşem bir şey. Ve pehlivanlığı var. Ve şeyi zaman, baytarlığı zamanı Akif'in o gücü Katana beygirlerini tek başına yatırıp aşı yapabilen bir adam. Katana beygirini ne biliyor musunuz? Katana beygirini.
Bilmiyoruz hocam.
Şimdi bir at var. Bir de beygir var. Beygir, bağırgirden geliyor kelime olarak. Bağırgir, yük taşıyan demek. Yani arabaya koşulan ya da sırtına eğer değil de semer vurulup üstüne eşya konulanlara beygir denilir. Sütçü beygir derler mesela. İşte arabacı atının şeyine de beygir. Katana beygir ise daha ağır yükleri, topları ve benzeri ağır şeyleri, malzemeleri taşıyan böyle iri yarı atlar olurdu. Eskiden katana derler onlara. Onlara katana beygir denir. Yani iri atlar. İşte onları tek başına yatırıp
yere yatırıyor.
Yatırıyor, aşı yapıyor. Akif yok. O kadar güçlü bir adam ve tabii tekniğini de biliyor bu işin ama bir de güçlülüğü bakımından önemli. Mesela şeyde Edirne kapısında bir randevusu var. Kar yağıyor, her taraf bembeyaz. Randevu sahibi nasıl olsa gelmez diyor. Yani bu saatte. Hiç aklına bile gelmiyor yani geleceği. Bir kapı çalınıyor. Açıyor kapıyı. Ah! Kardan bir adam. Bembeyaz olmuş. Beylerbeyinden bir şeyle, vapur bile çalışmıyor. Bir şey... Oduncu kayığıyla, oduncu kayığına binmiş. Ondan şeye geçiyor, Eminönü'ne geçiyor. Oradan yürüyerek Edirne kapısına ve kar yağıyor bir taraftan. Kardan dolayı yüzü, gözü, bıyıkları, her tarafı, sakalları bembeyaz olmuş, donmuş. Bir açtım kapıyı diyor ev sahibi. Kardan bir aziz-i mahif dedi diyor. Hayır, ya randevunuz değil miydi? Ben diyor, unutmuşum diyor. Ama Akif diyor unutmamış ve o randevusuna o kar gününde o bembeyaz üzerinin kar olacağı şekilde bir halde geliyor Edirne kapısındaki Beylerbeyinden Edirne kapısına. Yani bu hakikaten yiğitlik.
Ahdine sadık.
Ahde vefa böyle bir şey Akif'te. Yani Akif'in bu yönden baktığınız zaman hayatı çok üzerinde düşünmesi gereken güzelliklerle dop dolu bir adam Akif merhum. Yani geriye bıraktığı bu hatıralar bile tek başına. Yani baktığınızda onun bize söyledikleri şiirlerinden.
Koca Safahat.
Koca Safahat zaten bir defa bizim bir irşat kitabımız. Yani bizim hocalarımız, biz talebeliğimizde Safahat'la büyüdük. Yani Safahat'ı elimizin altında bulundurur. Hazırladığımız vaazlara, hutbelere mutlaka oradan bir beyit, bir mısra denk getirir ve onunla konuşmaya özen gösterir. Çünkü oradaki ifade gerçekten çok selis, akıcı ve şeye bizim söyleyeceğimiz sözün medarına ve makamına çok uygun şekilde denk gelir ve o çok etkileyici bir şekilde. Bir de tabii Akif duygu yönü yüksek bir insan. Yani Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgal edildiği zaman o meşhur Bülbül şiirini yazarak o hasretini, o üzünü muhteşem şekilde dile getiren bir insan. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, semavi bir saltanat kurdun, cihanın yurdu aşınsa, aşınmaz senin yurdun filan diye böyle muhteşem duygularla oradaki bülbüle benzettiği Bursa'yı ve Bursa'nın işgalini hüzünle, heyecanla, aşkla anlatır. Çanakkale şehitleri şiiri zaten başlı başına bir abidedir. Ve belki de aslında bizim biraz daha çok da bugün şeyi konuşmamız lazım. Yani İstiklal Marşı üzerinde konuşmamız lazım. İstiklal Marşı'ndaki onun vurguları, yani din, millet, kahramanlık, ondan sonra bayrak, ocak şeklinde kullandığı
batı vurguları
ve batı garb medeniyet vurgusu, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Yani bize medeniyet diye sizin sunduğunuz kurtarıcı gibi göstermeye çalıştığınız aslında tek dişi kalmış canavar, yani bir şeysi yok ki, bitti yani, tükendi o manasına. Yani asıl medeniyetin insani vasıflara sahip olmak olduğunu ifade eden, teknolojideki ilerlemenin, üstünlüğün medeniyet demek olmadığını çok iyi fark eden bir insan. Tabii Akif'in yetiştiği dönem de o manada çok anlamlı, önemli bir dönem. Yani biliyorsunuz Akif Tanzimat'tan sonraki dönemde doğup büyüyor. 1873 doğumu, yine bir 20 Aralık tarihinde doğuyor Fatih'te. Tabii o dönem işte 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı düşünürsek, ondan sonraki süreçlerde yani Türkiye'nin yönünü batıya dönmeye başladığı, yani Jön Türkler diye Fransa'ya, Avrupa'ya gönderilip oradan eğitim alıp gelerek Türkiye'nin kurtuluşunu batılılaşmakta gören bir takım şeyler var.
Sosyal hayat çok hareketli hocam.
Paşalar ve şeyler var. Hani şeyin Garb-ı Yeniçerileri dediği zevat-ı kiram bunlar. Jön Türkler şeyleri. Dolayısıyla bunların hepsinin yaşandığı o dönemde işte Osmanlı cereyanına Osmanlıcılar var. Efendim Batıcılar var. İslamcılar var. Akif bu İslamcılar cenahının içinde yer alıyor. Yani Osmanlıcılar Osmanlı kimliğin devam etsin diye bir de batı, tamamen batıya dönelim yüzümüzü diyen işte Ali Paşa gibi, Fuat Paşa gibi paşalar var. Yani onlar tamamen işte Kurtuluşumuzun orada olduğunu düşünenler. Fikret gibi yine onların yolunda giden insanlar var. Ama Akif yani bizim kurtuluşumuz, bizim yeniden ayağa kalkışımız İslam'ı yeniden yorumlayarak İslam Müslümanların ve Müslümanlığın efendim üzerindeki kamburları atarak, çünkü kusur İslam'da değil, Müslümanlıkta değil, Müslümanlarda eksiğimiz varsa bizim. Dolayısıyla biz Müslümanları yeniden İslam'ı anlamaya çağırmak ve İslam'ı yeniden yorumlamak gibi bir çıkış yolu bulmak zorundayız. Yani diyor ya, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Diyor. Mesela burada şimdi bazıları bunu çok modernlik, modernistik gibi
polemik meselesi oluyor hocam.
Yapıyorlar bu. Ama yani Akif'in söylediği yani daha sonraki dönemlerde söylenmiş ama bugün çok fazla karşılığı olmayan sözlerin yeniden müzakere edilip Kur'an'ın ruhuyla buluşturulması lazım diyor. Yani doğrudur hakikaten, şimdi geçmiş dönemde verilmiş bir sürü fetvalar, içtihatlar, kararlar vardır. Onları bugün güncellediğiniz zaman pek çoğunu kullanabilecek durumda değilsiniz. Yani onları görmezden gelmek ve onları yenileri değiştirmek. Çünkü bir şey, fıkıhta bir kural var. Yani ezmanın tagayyürü ahkamın tagayyürünü intihac eder. Yani zaman değiştikçe ahkam da değişir. Yani ahkam
hükümler,
tabii
iştihatlar.
Yani özellikle yani Kur'an'ın değişmezleri vardır. İslam'ın değişmezleri vardır. Bir de değişebilenler vardır. Yani o sabiteleri elbette değişmez. İnanç esasları değişmez. İbadet esasları değişmez. Ahlak esasları değişmez. Ama sosyal hayata müteallik o kadar çok değişken şeyler var ki yani bunları görmezden gelip onlara da ısrar ettiğiniz zaman, onların üzerinde de böyle anlamsız derecede inat ettiğiniz
katı
zaman
katı taassup sahibi olursanız
bir şey anlamı yok yani. Kendi kendinize zarar vermiş olursunuz ve tıkamış olursunuz kendinizi. Halbuki İslam seyyal bir dindir. Yani değişime açıktır, hayata uymaya açıktır, ahkamını güncelleyebilen bir yapıya sahip, o güncelleyebilen yapıya sahip olan dini siz çakılı hale getirirseniz, efendim onun değişebilecek hükümlerini değiştirmezseniz tıkanır kalırsınız. Akif bunu söylüyor. Yani İslam'ın sabitelerin dışındaki konularda siz asrın idrakine söyletmezseniz İslam'ın ahkamını problem yaşarsınız. Gelin bunu yapalım demek istiyor. Orada bence çok abes bir şey yok. Bazıları bunu yanlış şekilde yani biraz modernistlik gibi anlıyor ama ben şahsen öyle düşünmüyorum. Yani Akif'in böyle modernistik iddiası o zaten o çağda bunu yapan dünya kadar adam var. Onlar gibi düşünür diyor. Onlar gibi düşünmüyor. Yani Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı merkeze alıyor. Onun etrafında bir hayat kurmanın bizim için çıkış yolu olduğunu söylüyor. Ve o yüzden Hindistan'dan Mısır'a, Anadolu'dan Balkanlara İslam şairi unvanının sahibi tek insan Akif o zaman. İslam şairi diyor.
Yani aslında İslamlığında veyahut da İslamcılığında bir ihtilaf yok. Yani hep başından beri derdi, davası
evet,
belli.
Zaten bir dava adamı. Onu söylemek lazım. Önce bir dava adamı, bir de bütün büyük insanlar gibi Akif de zor zamanlarda evet zaman zaman serzenişlerde bulunmuş. Cenab-ı Hakk'a belki o serzenişlerini yüksek sesle ifade etmiştir ama millete ümit aşılamayı bilmiştir. Bu çok önemli bir şey. Yani Akif'in İstiklal Marşı'nda da ümit vardır. Hakkıdır, hakka tapan milletim istiklal sözünde bile. Yani hakkınız bu sizin, Cenab-ı Hak bunu size mutlaka verecek diye. Diğer şiirlerinde de bu şeyi, ümidi görmek mümkündür. Yani ümitsizliği asla şiar edilmemiş. Ha zaman zaman yaşadığı zorluklar, güçlükler sebebiyle yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi dediği de olmuştur Akif'in ama bu onun celal ile cemali gördüğünde celale karşı bir feveranıdır, bir tazarrusudur, bir niyazıdır ama asla bir başkaldırısı, isyanı değildir.
Hocam ağzınıza sağlık. Hakikaten geçtiğimiz hafta Mevlana Hazretleri'ni işlemiştik. O da böyle adeta tadı damağımızda kaldı. Çünkü vaktimiz de sınırlı. Evet. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı da bugün için aslında 40 dakikaya çok sığacak zatlar ya da eserler değil. Ama elhamdülillah sizin ağzınızdan dinlemek ayrı bir güzel oldu hocam. İnşallah.
Sağ olun, inşallah. Hayırlar vesile olsun.
Üstadımızı Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyoruz bu vesileyle.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Estağfurullah efendim.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı konuştuk. İnşallah bir sonraki programda buluşmayı arzu ediyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.